Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 9.
Hizmetçiler yatakları hemen serdiler. Kamil Bey'in altına verilen şilte yeni atılmıştı. Yorganla yastıkların yüzleri tertemizdi. Hepsi de titiz bir ev kadınının yüklüğünden yeni çıkarılmış gibi lavanta çiçeği kokuyordu. Kamil Bey, yatılı mektepten bu yana ilk defa kalabalıkta soyunacaktı. Kilotları için arama gardiyanı Vahap Onbaşı'nın dediklerini hatırlayınca büsbütün sıkıldı. Çıplaklık konusunda bunca yıllık karısı Nermin'den de sakınacak kadar utangaçtı. Soyunma işini kimsenin dikkatini çekmeden nasıl becerebileceğini düşünerek bavulundan diş fırçasını çıkardı. Üstüne diş tozunu koyup sapını pipo gibi ağzının kıyısına yerleştirdi. Havluyu omzuna attı, sabun kutusu elinde Zekeriya Hoca'ya sordu. Ayak yoluna gidebilir miyim efendim? Hoca A yerine baktı. Olmaz. Osman Ağa gitmiş. Hele otur, beraber gideriz. Bayrap Ömer bozuk para dolu bir tepsiyle bağırarak içeri girdi. Bayram masrafını sökülerim. Ağa koğuşu, bayram masrafına gel. Kamil Bey Zekeriya Hoca'ya yavaşça danıştı. Uygunu nedir efendim? Gönlünden ne koparsa. Sen yeni olduğundan biraz çokça ver. Ne kadar? Yarım kayma, bir kayma. Kamil Bey uzatılan tepsiye 1 lira koydu. Fayrap Ömer parayı azımsadı. Pintiymişsin ki hafız, kökten demir hindiymişsin. Şimdi sarafım ağa kısmında olsan seni dakikasında eleyip Adem Baba'ya soyardı. Dua et Osman Ağa'ya. Ulan mortocu, daha duralım mı? Sen löplüğünü iyice alıştın. Aman bizde para ne arasın Fayrap oğlum. Sen o numaraları başkasına yuttur. Mangizi görelim. Sende ıskat küfürlüleri vardır ki, sökül dedim, dizgallı, bayıl dedim. Sübyanın kurabiyelerine geldi mi, papeller deste. Vallahi billahi, halimiz bilmez gibi. Kaç gündür tütün alamadık biz. Zekeriya Hoca gözlerini kuruladı. Birkaç gündür. Ulan ne gözü sulu pezevenk. Kamil Ağa'dan al, olunca toslarsın. Kamil Bey, Zekeriya Hoca'nın bir şey demesine meydan bırakmadan tepsiye 50 kuruş koydu. Fayrap Ömer birden keyiflenip bağırdı. Ha bereket, açın kabadayısına gel. Kamil Bey, hocayı üzmemek için lafı değiştirmeye çalıştı. Bu paralar ne olacak efendim? Bayram masrafı görülecek. Buraya şeker, kahve, cigara alınır da bayramlaşmaya gelenler ağırlanır. Ayrıca müdürün, gardiyanların evlerine şeker gider. Ayrıca gardiyanların bayram bahşişleri de vardır. Gardiyanın aylıkları ne kadar? 10 lira. Ne diyorsunuz? Çoluk çocuk bu pahalılıkta. Geçen aydan beri mahpus yemeğinden karavanaları çıkar oldu. Olsun, gene de yetmez. Dışarı siparişlerinden kırparlar. Kısım ağları da her ay 10'ar lira verir. Gününü bitirenlerden, mahkemenin bıraktıklarından bahşiş toplanır. Bu dünyada gardiyanlıktan iyi iş var mı? Osman Ağa içeri girdiği için davrandı. Haydi ayak yoluna gideceksen durmayalım. Kamil Bey bavulun üstüne bıraktıklarını alıp Zekeriya Hoca'nın arkasından koridora çıkınca ayağındaki nalınların tahta sesine yadırgadı. Geniş koridor karanlıkta bir sokağa benziyordu. Koğuşların buraya açılan pencerelerinden içeriye yabancı evleri gözetliyormuş gibi çekinerek baktı. Kısım meydancıları ayak yollarını bol suyla yıkamışlardı. Kamil Bey dişlerini fırçalarken birisi omuz başından fısıldadı. Allah kurtarsın efendi. Ses o kadar kuşkuluydu ki Kamil Bey ürpererek döndü. Mersi efendim. Fısıl fısıl konuşan adamın gür kaşları, pala bıyıkları kırmızıya yakın kumraldı. Yeşil gözlerinin ürkek bakışlarıyla Zekeriya Hoca'nın girdiği abdesthaneyi kolluyordu. Yatağın yok mu? Var ama daha gelmedi. Aman gelsin çabucak. Aman yatak gelsin, yarından tezi yok. Aman mahvolursun kardeşlik. Neden? Sorma nedenini, diyemem. Başımdan korkarım. Bitirirler seni. Gelsin aman yatağın çabucak. Nasıl bitirirler? Niçin? Abdesthanedekilerden biri öksürünce adamcağız 2 hoplamada en uzak musluğa yetişti. Hemen suratına su çırpmaya başladı. Boyu çok uzundu. Uzun paçalı, beyaz donunun içinde dizlerinin titrediğini fark ediliyordu. Kamil Bey şaşkınlığını çabuk savuşturdu. Yatak elbette gelecek. O zamana kadar olsa olsa yatak kirası isterler. İstedikleri iyi. Öderim de minnet altında kalmam. Bu zavallının biraz sinirleri bozuktu galiba. Olsun, niyeti iyilik etmek ya, sen ona bak. Ağa koğuşundan birkaç kişi daha gelmişti. Bunlar hiç kuşkusuz şakalaşıyorlardı. Kamil Bey, sinirleri bozuk, evet dedi. Ortada korkulu işler olsa bunlar böyle gülüşebilirler mi? Kamil Bey pantolonunu yorganın altına çıkarmış, hiç kimse kendisine bakmadığı halde tere batmıştı. Yumuşak yatağa uzanınca gövdesini bir ürperme dolaştı. Sinirleri çekiliyor, kemikleri sızlıyordu. Bitkindi. Apansız yer değiştirmenin karma karışık duyguları, yasalarını hiç bilmediği bir yerde, hiç tanımadığı insanlara uyma çabalaması, dayanma gücünü yatağa girene kadar ayakta tutabilmişti. Korkunç bir mağaranın karanlık boşluğunu dinler gibi yüreğine kulak verdi. Şaşılacak şey. Tedirginlik ruhunda değil, etinde, kemiğindeydi. İçinin içinde, kibirlenmeye benzer bir rahatlık duyduğu bile söylenebilir. Bekir Ağa bölüğündeyken, İhsan'ın yanına değil de yeni tevkifhaneye gönderileceğini öğrenseydi, gecelerce uyuyamayacağını %100'dü. Yabancı bir yaşayışa girişin en çetin dönemeçlerini toyluğuna göre iyi geçmişti. İnsanlar beni pek yadırgamadılar. İhsan'ın yanına gönderilmemek bir bakıma işe mi yarayacak? Memleketin çeşitli çevrelerinden çeşitli insanları tanımak ne büyük bir kazanç olur. Halk deyip geçiyoruz. Halk dediğimiz şey sanki bir kalıptan çıkıyormuş gibi. Halkları meydana getiren kişilerin ruhlarındaki ayrıntıları tanımak lazım. Bu da ancak halkın çeşitli gruplar içinde yaşamakla elde edilir. Soluğunu kesip koca mapushaneye kulak verdi. Önce garip, uzak bir uğultunun içinde hiçbir tanıdık ses duymadı. Sonra yavaş yavaş sesleri birbirinden ayırt etti. Malta'da tek başına volta vuran birinin büyük bir kitap yaprağı çevirmeye benzeyen hışırtılı ayak sürümesi. Bahçede nöbetçi jandarmanın fırfırsız düdük ıslığı. Daha uzakta, çok daha uzaklarda şehrin kaldırımlarını döven bekçi sopaları. İhsan'la beni bir araya koymaya uygun bulmadılar. İhsan'ın yanına gitmek yok. Hiç değilse şimdilik biraz güç. Öyleyse buraya yerleşeceksin Kamil. Yerleşmek zorunda olduğunu aklından hiç çıkarmayacaksın. Bu düşünceyle ikindiden beri tanıdığı adamları kendince değerlendirmeye çalıştı. Bağlar başındaki evi onartırken birkaç ustayla, eve taşındıktan sonra mahallenin birkaç esnafıyla, kahvede birkaç emekli, birkaç uçarı delikanlıyla ahbaplık etmiş, Babali yokuşunda yazarlar, şairler, küçük rütbeli subaylar, yedek subaylarla dost olmuştu. Bunların hepsi de toptan iyi yürekli insanlardı. Neci olurlarsa olsunlar, ne kadar sıkıntıda bulunurlarsa bulunsunlar, hepsinin ruhunda soylu kişilerin ağır efendiliği vardı. Buradakiler de elbette öyleydiler. Arabasında yakalandığı yaşlı paytoncunun sorguda nasıl tanıklık ettiği birden gözünün önüne geldi. Ne büyük bir ustalıkla işi sağırlığa vurmuş, istediğini işitip işitmediklerini duymazdan gelerek hiç tanımadığı bir insanı nasıl da korumaya çalışmıştı. Paytoncu Osman Ağa, o yaşlı paytoncudan niçin büsbütün başka bir türlü olacakmış? Zekeriya Hoca da Bağlarbaşı'nın Kuvayi Milliye'de çalışan yiğit mahalle imamına, tabur imamıyken Sarıkamış'ta esir düşmüş ufak tefek, kara kuru durmuş hocaya neden benzemesin? Ya abdesthane aralığında kendisini gayet korkunç tehlikelere karşı uyarmaya çalışan sinirleri bozuk, korkudan bitik adamcağız? Kamil Bey hiç beklemediği bir sevinçle yutkundu. Yakalandığından beri gitgide daha sık, daha şaşarak duyduğu bu sevinç, ileride karısı Nermin'le kızı Ayşe'nin sahiden övünebilecekleri çok haklı bir işe girmesinden geliyordu. İleride çok değil 10 yıl sonra bu günleri anlatırken 16 yaşında bulunacak olan Ayşe yüzüne kim bilir nasıl bakacak? Karısı Nermin kendisiyle kim bilir nasıl övünecekti? Nermin'i gülerken gözünün önüne getirmeye çalıştı. Bir türlü beceremedi. Zorladıkça telaşlandı. Görür gibi olduğu Nermin hep öyle kederli, öyle durgundu. Yakalandıktan sonra görüşmeye geldiği ilk gün nasılsa. Hatta biraz daha dargın. Karısının kederli halini yüreği parçalanarak yalvardı. Bana sakın kızmayın Nermin. Suç benim değil. Başka türlü davranabilirdi sanmayın. Bir kere daha söylemiştim, hatırlarsınız. Vallahi bugün iki yol yoktur. Karısının bu işlerdeki bilgisizliğini bağışlıyormuş gibi kederle gülümsediğini anlayarak durakladı. Deminden beri kendi kendisiyle övündüğünü yeni fark etmişti. Biraz düşündü. Pek de haksız değilsiniz Kamil Bey. Akbabaların ölü yedikleri böyle bir kulenin ta dibinde, sırt üstü yatarken kederle de olsa gülümseyebilmek. Elbette yiğitlikti. Ama gene de yadırgadığı bu kasılmadan kendisini kurtarmaya çalıştı. Koğuşta yatma hazırlıklarının kırık dökük hışırtıları, gürültüleri kesilmiş, mırıltılı bir sessizlik başlamıştı. Aşağılarda toprağın derinliklerinde kuru sıkı top atılmasına benzer bir gürültü duyuldu. Kamil Bey, bodrum katında bir kapı kapanmış olacak derken Anadolu'yu hatırladı. Anadolu hakkında hiçbir fikri olmamasına gittikçe daha çok üzülüyor, bu bilgisizliğinden gitgide daha çok utanıyordu. Hemen Avrupa'yı, bütün Amerika'yı, Afrika'nın yarısını, hemen hemen bütün uzak şarkı dolaşmış bir Türk olarak Anadolu'yu tanımamak düpedüz ayıptı. Bu sabah gazetede okuduğu savaş bildirilerindeki yer atları aklına geldi. Batı cephesinde Geyve Boğazı. Bu boğazda haftalardan beri vuruşuluyor. Korunak kazan düşman topçusu ateşlerimizle dağıtılmış. Geyve Boğazı da Alplerde, Pirenelerde, Antlarda, hatta Himalayalarda gördüğü boğazlara benzese gerek. Buna karşılık düşman bildirisi Çivril'den laf bekliyor. Çivril, düşmanın güney cephesinde bir yer. Nasıl bir yer peki? Dolaştığınız yerlerden hangisine benzer acaba? Burada düşman bizim 100 kişilik bir birliğimizi dağıtmış. 17 ölü vermişiz. İki beygirle cephane sandıklarını bırakmışız. Çivril toprağında atsız sansız ölen bu 17 kişiden biri olmak. Bunu göze almak. İşte insanoğlunun erişebileceği en yüce yiğitlik katı. Mahpushanede sırt üstü yatmakla bunun arasındaki farkı unutup, uyuyanlardan bazıları hafiften horlamaya, uyku tutmayanlarsa ölü gibi yatmaktan usanıp fısıldaşmaya başlamışlardı. Kahve ocağının önünde domino oynayan Pandeli, Osman Ağa'dan pek çekinmediği için sesini gitgide yükseltiyordu. Ulan gene düşeşi öldürdün, sus ulan Osman Ağa. Uyansın. Bense başlarını şeş yapıyorum, sen hırboluk edip bozuyorsun. Kahve ocağını yarın için kömür tozuyla sıvayıp hazırlamakta olan Seringel, oyuncuları terseyip susturdu. Rum çocuğunun cilveli, kötü kadın sesi, Kamil Bey'in yüreğine çöken, yurdunu tanımamak utancını yavaş yavaş artırıyordu. Bu ölü ışıkta okunmaz, bu Pandeli denilen pisliğin yaşadığı yerde hiçbir temiz iş yapılmaz. Bu sırada Don Kişot'u nasıl çevirirsin, nasıl resimlersin? Peki ne olacak? Dünyada hiçbir şeyin, hatta düşmanı yenip yurttan atmanın bile değeri kalmıyor gibiydi. Jandarmalarla korunan kat kat duvarları, gardiyan ceplerindeki kocaman anahtarlarla kilitli sayısız demir kapıları aşıp, karısı Nermin'in, kızı Ayşe'nin hayalleri, anıları bile kendisine ulaşamıyorlardı. İçine düştüğü yalnızlığın ne benzeri vardı, ne de boğuşmak için tutulacak bir yanı. Çocukluğunda dadısından dinlediği bir masalı 30 yıldan beri ilk defa hatırladı. Padişahın en küçük oğlu kuyunun dibinde, Arap'ın verdiği kılları birbirine sürüyor. Yeryüzüne çıkmak için ak kılları sürecekti. Yanlışlıkla kara kılları sürmüş. Ak koyun geleceğine kara koyun geliyor. Padişahın en küçük oğlu 7 kat yerin dibine doğru, 7 kat yerin dibi işte burası.
Ayrım sonu.